Herkes Total Enerji istasyonlarında. Neden acaba?
Bir kere kahvesi bir güzel. Çekirdekler taptaze.
Peki ya siz gençler?
Bir güzel doyuyorum.
Ama tadına doyamıyorum.
Şekerim, ben bu yeni nesil enerjiye bayılıyorum.
Biz de size bayılıyoruz. Her damak tadına uygun çeşit çeşit bir güzel lezzetler ve taptaze çekirdeklerden demlenen bir güzel kahveler için siz de Total Enerji istasyonlarına gelin. Her yolculukta enerjinizi bir güzel yenileyin.
21. yüzyıla aynı zamanda damga vuran bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Ben bir numaraya Okan Hoca'yı yazarım. Dursun Başkan tüm fedakarlıklarıyla birlikte ne Okan Hoca'dan vazgeçti ne de pes etti. Futbolcuların içerisinde de Osimhen ön plana çıkıyor. Sezonun en değerli oyuncusu. Kalma ihtimali gerçekten yüksek. Galatasaray ezeli rakipleriyle arayı çok fazla açmış durumda. Bayağı Münih olmuş gibi.
Ersin Düzen, merhaba.
Cenk, merhaba. İyi haftalar tüm izleyicilerimize ve sana yine teşekkür ediyoruz tabii ki. Çünkü 115 bin izlenme son bölümümüz ve izleyicilerimizin aynı zamanda yorumları ve beğenileriyle birlikte hype listesine de giren bir bölüm oldu. Teşekkür ediyoruz onlara. Yine bu konuda desteklerini bekliyoruz. Kanalımıza abone olmalarını da rica ediyoruz tabii ki.
Galatasaray 2 kupayla şu anda karşımızda. Hafta içi Türkiye Kupası hafta sonunda 25. şampiyonluğunu ilan etti. İlk sorumuzda o zaman hemen başlayalım. Şampiyonluğun mimarları kimler?
Tebrik ettik. Bir kez daha edelim Galatasaray'ı. 21. yüzyıla aynı zamanda damga vuran bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Son 25 sene içerisinde 2000'den bu yana 24. kupasını kazandı. Yani bu da demek oluyor ki aslında her senede bir kupa alan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Muazzam bir performans, yine 21. yüzyılda üst üste 3 şampiyonluk yaşayan ilk takım oldu Galatasaray. Başkan Dursun Özbek'ten Okan Hoca'ya, yöneticilerden taraftara kadar bu şampiyonluğun içerisinde pay sahibi olan bütün herkese buradan tebriklerimizi iletelim. Hayırlı olsun. Şampiyonlar Ligi'nde de aynı zamanda direkt olarak katılım sağlayacak Galatasaray. Başarılar diliyoruz. O bölüme zaten ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Bu şampiyonlukta tabii herkesin ayrı ayrı payı var. Ama şöyle bir sıralama yaptığımızda ben bir numaraya Okan Hoca'yı yazarım. Birincisi, aslında teknik direktörlük kariyeri çok uzun yıllara dayalı olmasa da Başakşehir ve Galatasaray'la beraber 4. şampiyonluğunu yaşıyor. Bu önemli bir başarı. Futbolculuk döneminde üst üste şampiyonluklar, teknik direktör olarak Galatasaray'da üst üste şampiyonluk. İyi dönemler, özellikle bu dönem çok sallantılı geçen bazı maçlar ve bunları göz önüne aldığımızda da ayakta kalmayı başaran, takımını ayakta tutan, yıkılmayan, pes etmeyen ve yeniden aynı zamanda aslında Galatasaraylı'nın istediği, arzu ettiği Galatasaray'ı yeniden sahaya yansıtan, yine o eski oyununa döndürmeyi başaran bir Okan Buruk'tan bahsediyoruz. Şimdi dün kutlamalarda özellikle yöneticilerin vurguladığı bir maç var. Alanya maçı. Yani ilk yarıyı Galatasaray'ın 1-0 mağlup durumunda kapattı. Kasımpaşa beraberliğinden sonraki o Alanya maçı. Ve ikinci yarıda Galatasaray'ın maçı çevirmeyi başardı. Şimdi orada kritik bir süreç var. Demek ki aslında yöneticiler, futbolcular, Okan Hoca, belki de takım içerisinde eyvah dedikleri bir bölüm olmuş. Neden eyvah? Çünkü o süreçte eğer Galatasaray mağlup olsaydı, puan kaybetseydi, Fenerbahçe'nin bay geçtiği bir haftaydı. Ve matematiksel olarak her ne kadar arada puan farkı ve maç fazlalığı olsa da Fenerbahçe'nin olası bir galibiyeti sonrasındaki süreçte puan farkını 1'e indirme ihtimalini doğuruyordu. Bu Galatasaray için daha fazla baskı, daha fazla stres, daha fazla aynı zamanda Fenerbahçe'nin belki de rakibine yaklaştığı bir süreç olacaktı. İlk defa puan farkını o kadar indirme şansına sahip olacaktı. Ama Alanya maçı ile beraber Galatasaray galibiyetle birlikte sonrasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasıyla o puan farkını yine aynı şekilde korudu. Öyle görünüyor ki böylesine kritik bir süreci de orada tamir etmesi, ki hemen sonrasında Beşiktaş'a mağlup olmasına rağmen Galatasaray, herkes o maça vurgu yapıyor. Demek ki ilk defa o süreçte Galatasaraylılar bir stres yaşadılar. Bir eyvah dediler Galatasaraylılar. Ama oradan sonrasında kupa maçı, Fenerbahçe ile oynanan, özellikle o ilk yarıyla birlikte fabrika ayarlarına geri dönen, gümbür gümbür giden bir Galatasaray izlemeye başladık. Ve nitekim de sonuna kadar yine hata yapmadan geldi, şampiyonluğunu ilan etti. Şimdi bunu ilk defa mı yaşıyoruz? Hayır, ilk defa yaşamıyoruz. 3 sezondur farklı oyuncu grupları ama temeli tamamen aynı oyunculardan kurulu. Kalecisinden orta sahasına ve savunmasına, santraforu değişmesine rağmen temeli çok sağlam olan bir Galatasaray yine şampiyonluğunu ilan etti. Okan Hoca için o yüzden birçok oyuncu değişmesine rağmen ben birinci sıraya yazıyorum. Çok kritik eşiklerden geçti. Yani Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra Fenerbahçe'ye olası bir elenme Okan Hoca için başka bir değerlendirmeye yol açabilirdi. Çünkü zaten baskı altındaydı, zaten eleştiriliyordu. Avrupa'da özellikle 4 gollü AZ Alkmaar yenilgisinden sonra yerden yere vuruldu. Çok fazla üstüne yenildi. Bugün ikinci sırada yer alan Mourinho hala tribünlerde veya sosyal medyada istifa etmeli, yola bu hocayla devam edilmemeli denilmiyor. Okan Hoca üzerinde sezon boyunca 6 puan fark, 11 puan fark, 8 puan fark, 3 puan fark ne olursa olsun hala bir baskı ve bir eleştiri söz konusuydu. O yüzden zaten şampiyonluk kutlamalarına yakın bölümde ve en son basın toplantısında Okan Buruk istifa diye futbolcular artık bunun esprisini yapıyorlar. İşte buradan geliyor. Çok fazla eleştiriler oldu Okan Hoca üzerinde. Ama ona rağmen pes etmedi, yılmadı. Hatta yalnız kaldığını söyledi. Yalnız kalıp bu dışarıdaki eleştirilere karşı Fenerbahçe'nin özellikle Mourinho üzerinden kendisi üzerinde yapmış olduğu eleştirilere karşı dışarıdan sürekli olarak hep böyle tahriklere karşı yalnız kalmasına rağmen tek başına mücadele etti. Şimdi bu mücadelede sonuna kadar getirip şampiyon olması bu yüzden bence son derece kıymetli. Futbolculuk döneminde de pes etmeyen bir Okan Buruk vardı. Sahanın içerisinde arı gibi çalışan, inanılmaz mücadele eden bir Okan Buruk vardı. Teknik direktörlük kariyerinde de aynı şekilde bize gösteriyor. Ve hiçbir zaman kendini de bozmadı. Zaman zaman açıklamalar, zaman zaman saha içerisindeki davranışlar sadece Okan Buruk için değil, dünyanın her teknik adamı için değişkenlik gösterebilir. Ama bütüne baktığında Okan Buruk'u öyle bir profilde tarif etmek mümkün mü? Çok büyük bir haksızlık olur. Tarihlere rağmen yine de belirli bir çizgide kaldı ve o çizginin üzerine sürekli aşmadı. Sürekli o yolda gitmedi. Sürekli o yönde tahrik edici bir teknik adam profili değil, sahanın içerisine daha fazla odaklanan bir teknik adam oldu. Bununla birlikte Okan Buruk 7 Galatasaray'da futbolculuk dönemi, 4 teknik adam olarak, 11 şampiyonluk. Dile kolay. Bu gerçekten muazzam bir kariyer. Muazzam bir gurur aynı zamanda. %82 galibiyet oranı ve puan ortalaması 2.6. İlerleyen dönemlerde tarihte bir daha böyle bir şey görebilir miyiz? Doğrusu pek ihtimal vermiyorum. 2022-23'ten sonra Okan Hoca'nın Galatasaray'ı ne yapmış? 89 galibiyet almış, 279 puan almış ve kalesini de 40 kez gole kapatmış. Böyle bir performans ilerleyen dönemde görebilir miyiz? Doğrusu pek zannetmiyorum. Bu performansı ancak Okan Hoca'nın Galatasaray'ı belki bir başka noktaya taşıyabilir. Ama başka bir takımın bu performansı yakalayabilmesi bana çok zor, hatta ve hatta imkansız gibi geliyor. Ve bununla birlikte yol süreci içerisinde, yani yolda giderken birçok sıkıntı, birçok kazaya uğramasına rağmen geçen sezonki oyun gücü yoktu. Geçen sezonki gibi aynı zamanda son bölümü dışında tutarak söylüyorum, sürekli istikrarlı bir vaziyette bir oyuncu kadrosu da yoktu. Şimdi son 9-10 maça baktığımızda aslında tamamen ezbere sayabildiğimiz bir Galatasaray kadrosu var. Bunun içerisinde savunma attı, orta saha ve hücum attı. Ama o sallantılı dönemde değişkenlik gösteren bir Galatasaray kadrosu da vardı. Bazı oyuncular sürekli oynasa da. Bu yüzden ben birinci sıraya Okan Hoca'yı yazıyorum. İkinci sıraya tabii ki Başkan Dursun Özbek ve yöneticileri. Çünkü tıpkı Okan Hoca gibi Dursun Özbek de bu süreç içerisinde çok eleştirildi. Şimdi Süper Kupa'nın yenilgisi, Young Boys'a elenilmesi, birçok transferde aynı zamanda istenilen verimin gösterilmemesi, transfer süreci içerisinde yöneticilerin nasıl Okan Hoca eleştirildiyse aynı şekilde başkanın ve yöneticilerin çok ağır bir şekilde eleştirilmesi. Bunların hepsi bu sezon yaşandı. Yani sezonun Ağustos'unda başka, Mart'ında başka, şimdi Mayıs'ında bambaşka bir mevsim var Galatasaray'da. Ve bu süreç öyle hafif böyle sonbahar havasında geçmedi. Kar kıyamet, çok sert rüzgarlar esti. İçeriden dışarıdan aynı zamanda. Dursun Özbey'i, Okan Hoca'yı inanılmaz derecede destekleyenler dahi çok sert ifadelerle onları eleştirdiler. Dursun Başkan da bu süreçte ne Okan Hoca'dan vazgeçti ne de pes etti. Üstelik sezon içerisinde çok önemli sağlık problemi yaşamasına rağmen hastaneye hastaneye yatıp ameliyat olmasına rağmen. Bu süreçte pes etmek en kolayıydı. Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek bir anda çekilebilirdi. Hiç kimse de bir şey söyleyemezdi. Ama Dursun Başkan tüm fedakarlıklarıyla birlikte ayakta kalmayı başardı. Hocasına, futbolculara, yönetim kuruluyla birlikte aynı zamanda destek verdi. Ve bununla beraber de şampiyonluğu şu anda, 4. şampiyonluğu Galatasaray'da anasının ak sütü gibi mutlu bir şekilde kutluyor. O yüzden Dursun Başkan'ı da buraya koymak lazım. Tabii başkan ve yönetim kurulu dedik. Aynı zamanda profesyoneller, yine aynı şekilde kulübün içerisinde görev yapan bütün herkesi de tebrik etmek lazım. Galatasaray Kulübü'nün genel sekreteri Eray Yazgan, o da sezon boyunca çok fazla eleştirildi. Birçok sıkıntılar yaşandı ama o da yine pes etmeyen isimlerden birisiydi. Kulübün idaresinde son derece önemli bir rol üstlendi. Bu anlamda kendisini tebrik ediyorum. Murat Bereket yine kulübün iletişimiyle ilgili direkt olarak özellikle sosyal medya olsun, internet olsun, YouTube olsun, dijital anlamda da sürekli camiayı ayakta tutan önemli isimlerden birisiydi ki şampiyonluk kutlaması hazırlıklarında da neler yapıldığını gördük. Anında bütün her şeyin son derece güzel bir şekilde organize edildiği, özellikle sosyal medyanın çok etkin bir şekilde kullanıldığını gördük. Bunlar önemli şeyler. Bunlar gerçekten yani bir camianın, taraftarların özellikle günümüzde sosyal medya ve dijital medyanın ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Her birinin tıkır tıkır işlediği noktada zaten işte o mutluluk biraz daha üstüne koyuluyor, biraz daha üstüne koyuluyor. Daha geniş bir şekilde hem insanlar tarafından görülüyor hem de kendi kitlenizi de çok daha fazla motive ediyorsunuz. Ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabii bu daha fragman aslında. Yani Yenikapı'yı göreceğiz. Başakşehir maçından sonra kupa törenini göreceğiz. Bu sadece Galatasaray'ın Kayserispor maçındaki şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ufak bir kutlamaydı. Dediğimiz gibi bir fragman, çok büyük hazırlıkların olduğunu da biliyorum. Hep birlikte göreceğiz zaten. Diğer tarafta tabii ki futbolcuların içerisinde de Osimhen ön plana çıkıyor. Sezonun en değerli oyuncusu yani MVP'si. Şu ana kadar Türkiye'ye gelen yabancı futbolcular içerisinde de resmi maçlarda en fazla gol atan oyuncu. Önümüzde Galatasaray'ın oynayacağı iki tane maç var. Göztepe ve Başakşehir. Bunları arttırma şansına da sahip. 36 gol attı Osimhen. Bunun 26'sı Süper Lig'de. Ve 36 gol atarken 7 de asist yaptı. Yani 40 resmi maçta bu kadar gole direkt katkı sağlayan bir Osimhen'den bahsediyoruz. Ve bunun yanı sıra biz sadece tabii gol ve asisti işin içerisine belki istatistik olarak koyarken aynı zamanda asistin asisti olan yani gol öncesinde asisten önce o golün oluşumunda katkı sağlayan Osimhen'i de birçok kez gördük. Bugünkü süreç içerisinde bir numarada tabii ki futbolcuların içerisinde Osimhen'i de ayrı bir yere koymak gerek. İlk üçü ben bu şekilde sıraladım. Torreira'ya ayrı bir parantez açmak lazım tabii ki. 3 sezonluk şampiyonluğu göz önüne aldığımızda Torreira'yı ben birinci sıraya koyarım. Çünkü 2 sene Icardi vardı, bu sene Osimhen vardı. Onunla birlikte tabii ki Abdülkerim'i ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü 3 senelik şampiyonlukta en istikrarlı isimlerden bir tanesi oydu. Yanındaki oyuncular değişmesine rağmen stoperler değişti, bekler değişti, önündeki oyuncular Torreira dışında değişti. Bunlar kolay işler değildir. Hem Torreira için de hem de Abdülkerim için de zor süreçlerdir. Sürekli değişim içerisinde olması. Ama onlar da aynı istikrarını devam ettirdi. Onları da tebrik etmek lazım.
Peki Osimhen'in kalma ihtimali nedir?
Şimdi Abdullah Kavukçu TV100'deki programımıza bağlandı dün gece ve Osimhen'le konuştuklarını, Osimhen'e bonservisini alabileceklerini ve aynı zamanda istediği maaşı da verebileceklerini söylemiş. Aslında biz bunu daha önceden de haberleştirmiştik. Şimdi bunu söylediği noktada bu defteri ya da benim sorduğum bu soruyu pas geçip ilerleyen süreçte bakacağız diyebilirdi. Ama açık ve net, şeffaf bir şekilde bunu eğer bizimle ve kamuoyuyla paylaştıysa demek ki Osimhen'in kalma ihtimali gerçekten yüksek. Ha bu yükseklik %80'ler, %70 %90'lar falan değil. %60'lar değil belki. Ama Osimhen'in burada kalmaya sıcak baktığının aynı zamanda bir işaretidir bu. Nedir burada Galatasaray'ın en büyük rakibi? Bana sorarsan eğer Suudi Arabistan pazarının burada Galatasaray'ın elini biraz olsun belki de hafifletebileceğini düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan bugün 35-40 milyon euroları Osimhen'e bir sene için belki de toplamda 120-130-140 milyon dolar veya euro teklif edebilir. Çünkü Napoli'de oynarken de aynı şekilde bu kadar yüksek maaşlar teklif edilmişti. Hatta Napoli anlaşma sağlamıştı da son anda bonservis ücretinde bir arttırma gidince o transfer gerçekleşmemişti. Benzer bir senaryo yine gerçekleşebilir. E bunda Galatasaray'ın yapabileceği bir şey yok tabii. Kalkıp da o maaşlara çıkma ihtimali söz konusu dahi değil. Sadece Galatasaray için değil. Yani Avrupa'da o maaşlara çıkabilecek takım olamaz zaten. Milyon eurolardan ya da dolarlardan bahsediyoruz. Ama burayı ne kadar sevdiğini, buraya ne kadar kendine ait hissettiğini, taraftarla, Okan Hoca'yla, futbolcularla, yöneticilerle ne kadar büyük bir aile olduklarını ve buraya gönülden bağlandığını net bir şekilde görüyoruz. Kalması kimse için sürpriz olmaz. Ama 5-6 ay önceye gidelim. Yani o 65-70 milyon eurolar bandındaki bonservis bedelinin hayal edildiği, onun alınma ihtimalinin göz önüne olduğu. Biz biliyoruz. Biz bunu ilk defa TV100'deki sağ dışı programımızda haberleştirdiğimizde, İbrahim Seten ve Haluk Yürekli dile getirdiğinde insanlar dalga geçtiler. Taraftara şirin gözükmek için sanki haber yapıyormuşçasına insanlar ağır eleştirilerde bulundular. Ne yorumlar yapıldı? Onu bırak, Galatasaray'ı takip eden yorumcular veya muhabir arkadaşlar dahi bunun bir hayal olduğunu, asla ve asla böyle bir düşüncenin bile olmadığını ifade ettiler. Şimdi geldiğimiz noktada hem bonservisini alma hem aynı zamanda Osimhen'in maaşını karşılayabilme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğundan bahsediyoruz. Bu Galatasaray'ın marka değerinin nereden nereye geldiğini de biz aynı zamanda gösterirken bir taraftan da yönetiminin vizyonunun hangi noktaya ulaşabildiğini de işaret ediyor. Bu ekonomiyi sağlayabilmek kolay mı? Değil tabii ki. Ama bu ekonomiyi karşılayabileceğini aynı zamanda taahhüt eden, bu konuda destek olabilecek sponsorlar da var. Ben biliyorum ki Osimhen kaldığı takdirde bir firma bir reklam çekimi için çok ama çok ciddi bir rakam verecek Osimhen'e. Maaşının bir bölümünü karşılayabilmek için. Galatasaray Kulübü yine aynı şekilde bundan bir ekonomi sağlayabilmesi için. Yani birçok firma Galatasaray'a bu anlamda destek vermeye de hazır. Sadece Galatasaray'ın kulübün kasasından, kendi ekonomisinden bunu karşılayabilmek mümkün değil. Ama birçok firma bu konuda Galatasaray'ın da yanında. Sadece Galatasaray'a destek vermek için değil tabii ki. Aynı zamanda kendi reklamlarını yapabilmek için de. Osimhen'i bir reklam figürü, bir reklam yıldızı olarak kullanabilmek için de aynı zamanda sırada bekleyen birçok önemli firma var. İsimlerini şimdi vermek istemiyorum ama birçoğuna, hakimin birçoğunun üst düzey yöneticisiyle birlikte yapmış olduğum sohbetlerde duyduğum şeyler. Bunlar. Bunları göz önüne aldığımızda kalma ihtimali var ama gitme ihtimali Suudi Arabistan pazarı çok başka bir pazar. Dünya futbolunu etkileyen, sadece Türkiye için değil, dünya futbolunu bambaşka bir noktaya getiren bir pazardan bahsediyoruz.
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Bunu göze aldığımızda transfer dönemi nasıl geçer?
Çok hareketli geçeceği kesin. Çünkü ayrılıklar da olacak. Şimdi Muslera'nın bir sene daha kalması için Galatasaray yönetiminin bir görüşme yaptığını biliyorum. Ama Muslera'nın kalma niyeti zaten sezon içerisinde yoktu. Bu Galatasaray'dan ayrılmak istediğinden dolayı değil, ülkesine aslında yerleşmek istediğinden dolayı. Kariyer planlamasını orada devam ettirme düşüncesinden dolayı. Yoksa Galatasaray'da 2011'den bu yana 14 seneden beridir oynayan, bunca başarılar, bunca şampiyonluklar yaşayan bir kaleci, ona git demedikleri sürece niye gitsin ki? Üstelik Muslera bu sezon çok da acayip bir performans ortaya koymadı. Tribünlerin eleştirileri dahi oldu. Tribünlerden tepkiler de gördü. Özellikle Dinamo Kiev maçı ve sonrasındaki süreçte mesela. Daha içeriye sinirlenerek gitmesi, soyunma odasında kıyameti koparması, yönetimin acaba ona karşı mı düşüncesi. Sezon içerisinde onun da performansında dalgalanmalar olurken tabii ki duygularında da inişler ve çıkışlar da yaşandı. Bunları göz önüne aldığımızda belki kalma ihtimali yeniden ortaya çıkabilir. Ama benim dikkatimi çeken bir başka nokta. Galatasaray'daki aile ortamının ne kadar kuvvetli olduğunu eskilerden de yenilerden de anlayabiliyoruz. Muslera en eskisi. Dün Kayserispor maçının sonrasındaki o kısa süreli kutlamada gözyaşlarına hakim olamıyor. Tribünler onu alkışlarken penaltıdan sonra gözyaşları dökülüyor. Mertens bu sezonun daimi oyuncusu muydu? Değildi. Sürekli kenardaydı. Ama maçın bitimiyle birlikte oğluna sarıldı, gözyaşlarını tutamıyor. Sağ kenarında yedek kulübesinde olduğu süreçte takım arkadaşlarından daha fazla sevinen bir Mertens gördük. Bunların hepsi futbolcuların büyük karakterli olmasının yanı sıra aynı zamanda ailenin de aslında ne kadar büyük olduğunu ve o ailenin gerçekten samimi ve içten bir şekilde sevgisini, saygısını birbirlerine belli ettiğinin de göstergesi. Bunlar önemli işaretler. Morata maç sonundaki röportajında ben hayatımda böyle bir şey görmedim diyor. Sadece Galatasaray taraftarı değil aynı zamanda Türk halkına da teşekkür ediyorum diyor. Yani Türkiye'deki insanların da ne kadar yoğun duygularla beraber aynı zamanda ona ve onun gibi diğer insanlara da nasıl şefkatle, sevgiyle ve samimi bir şekilde davrandığını da ifade ediyor. Bunları göz önüne aldığımızda böylesine büyük bir kulüpten, böylesine büyük bir aileden ayrılmak da kolay değil. Ama ayrılıklar da tabii ki olacak. Bu yüzden ben Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde şu anda başarıyı hedefleyen ve direkt katılım sağlandığı noktada önemli bir ekonomik gelir elde edecek olan, bu şampiyonlukla Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda sezonun genel ekonomisi, sponsorların katkısı, ürün satışı, tüm bunları göz önüne aldığımızda bu ciddi ekonomi karşısında da Galatasaray'ın en az 6, belki de kulübeyi de biraz daha güçlendirerek 7-8 tane transfer yapacağını düşünüyorum. Önce Osimhen'in netleşmesi gerekiyor. Çünkü Icardi'nin nasıl döneceğini bilmiyoruz. Mutlaka ama mutlaka orta sahaya takviye, kanatlara takviye, beklere takviye, bunları da göz önüne aldığımızda Şampiyonlar Ligi, lig yarışın içerisinde Galatasaray'ın ciddi bir şekilde transfer yapması gerekiyor.
Kupa sayısında farka giden Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih'i olabilecek mi?
Oldu zaten. Olabilecek mi diye bence oldu. Daha ne gerekiyor ki? Nasıl olması gerekiyor? 3 sene üst üste şampiyon oldu. Gelecek sezon Galatasaray şampiyon olursa 4 sene üst üste. Bunu daha önceden başardı mı? Başardı. Ve sayılar giderek artıyor. Yani bugün 25. şampiyonluk. Fenerbahçe 19'da kaldı. Beşiktaş 16'da kaldı. Az önce zaten cümleme öyle başladım. Yani 21. yüzyılda 24 kupa. Toplama bakıyorsun Galatasaray 80 kupa almış. Hadi Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Süper Lig şampiyonluklarını hesaplayalım. 61 tane kupası var Galatasaray'ın. Beşiktaş'ın 37, Fenerbahçe'nin 35. Neredeyse ikiye katlamış durumda. Tüm bunları göz önüne aldığımızda Galatasaray zaten ezeli rakipleriyle arayı direkt olarak çok fazla açmış durumda. Kupa sayısı olarak da, üst üste şampiyonluklar da, ekonomide, taraftar sayısında, izlenmelerde, mevcut jenerasyonun Galatasaraylı olmasının dışında bir sonraki jenerasyonun Galatasaraylı olabilme ihtimalini rakiplerine göre daha fazla arttırmış durumda. Ezeli rakiplerindeki yönetimsel ve aynı zamanda sahadaki başarısızlıkları da göz önüne aldığımızda oradaki resmi net bir şekilde göremiyoruz. Ne Beşiktaş'ta görebiliyoruz, ne Fenerbahçe'de görebiliyoruz. Trabzon'da zaten yine aynı şekilde sıkıntılar var. Bunları göz önüne aldığımızda Galatasaray'da buraları çok iyi değerlendiriyor. Üst üste şampiyonluklarla beraber arayı açmaya devam ediyor. Matematiğe vurduğumuzda zaten işin rengi Bayern Münih olmuş gibi. Yani Fenerbahçe ile 6 şampiyonluk farkı var şu anda. Beşiktaş'la yine aynı şekilde. 9 tane şampiyonluk farkından bahsediyoruz. Yakalanabilir mi? Yakalanabilir tabii ki. Ama bunun yakalanması için Galatasaray'ın çok acayip, inanılmaz böyle sıkıntılar, çöküntüler, sil baştan filan olması gerekiyor. Sil baştan olduğunda da Galatasaray yeniden başarıya ulaşıyor. Yani Galatasaray yıkılmıyor. Bak mesela Prens Rupert damlası diye bir damla vardır. Cam. Yaklaşık olarak 15, 20, 25 ton diyelim ki. Pres makinesinin altında kırmaya çalışırsın, asla kırılmaz. Hatta yani o makineye zarar verir. Ama kuyruğu vardır onun. Kuyruğunu şöyle bir dokunduğun anda bir anda tuz buz olur. Şimdi bunu göz önüne aldığımızda Galatasaray aynen bunun gibi. İstediğin kadar dışarıdan yıkmaya çalış, inanılmaz bir kuvvet vardır. İnanılmaz bir direnç vardır. Kendini çok iyi bir şekilde dış etkenlere karşı savunur, korur ve asla yıkabilmek mümkün değildir. Ama eğer kötü giden bir şeyler varsa işte bir anda her şey değişir. Değiştikten sonra yeniden daha güçlü bir vaziyette ayağa kalkar. 13.'üydü. Şimdi üst üste 3 sene şampiyon olan bir Galatasaray. Yönetimi de değişti. Kadrosu da değişti. Hocası da değişti. Neden peki? Bunun tek bir sebebi var. Asıl olan Galatasaray. Camianın aklından hiçbir zaman çıkarmadığı tek bir şey vardır. Galatasaray. Galatasaray'ın önemi, Galatasaray için öncelikler, Galatasaray'ın menfaati. Her zaman her şeyin üstünde Galatasaray vardır. Bu yüzden iyi gittiğinde en kuvvetlisi, eğer sıkıntı varsa da eleştirilerin en yüksek perdeden ifade edildiği Galatasaray vardır. Galatasaray bununla yaşıyor. Bu sadece yeni bir şey değil zaten. Yıllardan bu yana devam eden bir sürecin içerisindeki Galatasaray'dan bahsediyoruz. Galatasaray'ın genlerinde bu var.
Programı sonlandırmadan önce izleyicimizden gelen bir yorum var. Ersin abi, İyi günler, deprem bölgesinden yazıyorum. Bu mesajı görürsen bize bir selam yollar mısın? Moral bulalım, güzel insan yazmış.
Teşekkür ediyorum güzel mesajı için. Deprem bölgesinde yaşayan bütün vatandaşlarımıza ve başta aynı zamanda yorum yazan takipçimize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Herkese yorumları tek tek okuyorum. Sağ olsunlar, gerçekten çok mutlu oluyorum. Her bir yorumun benim için eleştiri de olsa, olumlu da olsa kıymeti çok fazla. Eleştirileri de göz önüne alıyoruz. Olumlu mesajlarla da mutlu oluyoruz. Yine bu bölüme de aynı şekilde beğenilerini ve aynı zamanda yorumlarını bekliyoruz. Bir de hype mıydı? Hype, değil mi? Ne yapmaları gerekiyor hype içinde?
Beğendikten sonra hype atarlarsa da.
Hype atarlarsa, evet. Hype atarlarsa çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bu bölümü biraz daha kısa tuttuk. Çünkü Galatasaray'la ilgili olarak hem daha önceki bölüm, onun öncesindeki bölümlerde de çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü yayınlarımız kanalımda devam edecek. Bu bakımdan ilk etapta tekrara düşmemek adına aslında son bölümde söylediklerimizi bu bölümde tekrar etmedik. Ama daha geniş bir değerlendirmeyi önümüzdeki programlarda yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.
Hatta hafta içi de Fenerbahçe'yi değerlendireceğimiz bir bölümümüz daha gelecek.
Evet, bir bölüm daha çekeceğiz. Orada da Fenerbahçe'de çünkü ne olduğu belli değil. İşte ne olduğu belli, olacak mı olmayacak mı, yoksa daha fazla bir belirsizliğe mi gidecek Fenerbahçe, onu da konuşacağız. Bizi takip etmeye devam etsinler. Cenk, ağzına sağlık. İzleyicilerimize tekrar iyi haftalar diliyorum.